Ayrım 11. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci, sayfa 179. Aynı gün saat 19.30. Şakaklarımı Ovrufat, şakaklarımı, şimdi tek istediğim masaj, dedi Hilmi Hoca. Gergin günün sonunda nihayet odasındaydı. Odanın kapısı kapalı, Rıfat da görevinin başındaydı. Genç adam ovalamaya devam ederken konuşuyordu. Hocam, kısmet apartmandan Emrullah Bey geldi. Sizinle görüşmek istedi bugün. Ben uygun olmadığınızı ilettim. Apartmanın tahliyesiyle ilgili çalışmalara talimatınız doğrultusunda başladığını, Allah'ın izniyle bahara kadar yıkım için hiçbir engelin kalmayacağını söyledi. Kendisine söz verdiğiniz geçici konutu, rezidansı da pek merak ettiğini, ne zaman görebileceğini sordu. Ne rezidansı? Ben ona Hilmi Tower projesi tamamlanana kadar seni uygun bir yere yerleştiririz dedim. Beyefendi rezidans mı istiyor? Nerede tevazu, nerede aza kanaat? Neyse Rıfatcığım, apartman yıkılana kadar bu adamı oyalamamız lazım. Muhtar da o apartmanda rehin tutulan hanım kızımızı bana bu hafta bitmeden teslim edecek inşallah. Var mı muhtardan bir havadis? Daha yukarıya ov Rıfatcığım. Böyle iyi mi hocam? Evet evet, devam et. Muhtar en son cuma günü uğradı hocam. Ankara'ya gitti diye biliyorum. Ankara dedin de ne oldu havale işimiz? Tamam değil mi inşallah? Onu bizzat o gün hallettim talimatınız doğrultusunda. Maşallah daha da epey yüklü miktarda bir nakit girişimiz olacak. Hiç endişe buyurmayın. Başka arzunuz yoksa ben oğlanlara bir bakayım hocam. Rıfat'ın aklında yatakhanenin son küçük misafiri vardı. Ama Hilmi Hoca ayrılmasına izin vermedi. Daha ov daha. Aniden bir gürültü duydular. Merdivenlerden hızla yukarı çıkan muhtar Himmet'ti. Arkasında da Belkıs abla vardı. Belkıs abla bağırıyordu. Neymiş burası? Gizli iş mi çevriliyor? Kapıda yazıyor işte. Talebe yurdu diye. Ben onların anası yaşındayım. Ne günah olacakmış. Kim yasak koyabilirmiş? Düş önüme muhtar. Sen de çekil şöyle evladım. O Hilmi Efendi üst katta biliyorum. Öyle demedin mi muhtar? Konuşsana muhtar, dilini mi yuttun? Hilmi Efendi toparlandı. Odasının kapısını açmasıyla Belkıs ablayla burun buruna gelmesi bir oldu. Muhtar, ben söyledim görüşmez senle dedim. Ayıptır, günahtır kadın dedim. Ne kural tanıyor ne yasak dinliyor. Sizin delikanlılardan biri kapıyı açıverince içeri sızdı adeta. Kusura kalmayın hocam. Affedersiniz, katır gibi de inatçı bu bayan deyince Belkıs abla iyice köpürdü. Bayan sana benzer, katırı da gösteririm şimdi sana. Şu topuklularla bir çifte atarım, yıldızları sayarsın ahlaksız. Bir de muhtar olacak. Siz benim evimden değil, misafirim bir toplu iğne alamazsınız ulan. Periştahınız gelse benden tüy koparamaz, tüy. Rıfat kendini tutamadı, bıyık altından gülerek, tüyleriniz de epeydir alınmamış zaten maşallah o kaşlara diye mırıldandı. Belkıs abla neyse ki duymadı. Hilmi Efendi, gel otur hanım, sakinleş biraz. Misafirimiz olmuşsun madem, otur da sana bir çay söyleyeyim. Rıfat, koş muhtara, bana, hanıma çay getir dedi. Muhtar, Hilmi Efendi'nin bu kepazeliği olgunlukla karşıladığını düşünüp biraz rahatlamıştı ki kapıyı çay getirmeye çıkan Rıfat'ın arkasından örten Hilmi gürledi. Hanım, hanım, gençlerin önünde ses etmeyeyim dedim ama burası senin öyle çirkefleşerek destursuz gireceğin yer değil. Yanında alıkoyduğun kız da senin sermayen değil. Hiç mi Allah'tan korkmazsın? Utanmaz, ne bağırıp çağırıyorsun? Bizim muhtar da kapat ki onca seçmenin iradesini teslim ettiği bu zat bu muhabbet tellalına engel olamıyor. Belkıs Karaoğlu'nun namusuna laf edecek son kişiydi Hilmi. Yeniden ayağa kalktı, muhtarı devirip Hilmi Efendi'nin yakasına yapıştı Belkıs abla. Ulan kerameti kendinden menkul sahtekar hokkabaz. Ulan deyiz, ulan benim namusum dil uzatanın dilini koparırım ben. Din sahibi olmak seni otomatikman ahlak sahibi yapmıyor, ahlaksız. Bizim dinimiz yok mu? Benim inancıma göre iftira en büyük günahlardan. Bu iftiranı Cumhuriyet'in mahkemesinde ispatlayacaksın. Eğer ispatlayamazsan donuna kadar alırım elinden. Yok, vazgeçtim donunu almam. Daha onu temizleyecek makine icat edilmedi. Sen o kızı unut. O kızın peşine düşenlere de benim selamımı ilet. Kız nerede isterse orada kalacak. Okuyacak. Pırıl pırıl beynini yıkayamayacaksınız benim kızımın. Hele bir sağda solda önüne adamlarınızdan, ablalarınızdan biri çıksın da bak görün bakalım dünya kaç bucak. Siz Belkıs Karaoğlu'nu tanımadınız daha. Çekil şöyle muhtar bozuntusu. İlk seçimde de karşında aday olacağım. 10 mührü de elinden alacağım. Oy hırsızı ödlek seni. Çekil dedi ve geldiği gibi bir hışımla yurdun merdivenlerinden indi. Nergis'in istemediği halde yurda götürülmesi planı şimdilik suya düşmüşe benziyordu. Kıtmır su yurdun duvarının kenarındaki otları yiyordu. Karnın mı ağrıyor kızım senin? Yeme bunların pis otlarını. Gece en güzel mamalardan vereceğim sana ben. Derken yurdun kapısının önünde dolanan bir çocuk dikkatini çekti Belkıs ablanın. Birini mi aradın evladım, hayırdır, ne gizliyorsun öyle telaşlı telaşlı diye sordu. Sağ koluna yapıştırdığı bıçağı montunun koluyla saklamaya çalışan Adem, Hilmi Hoca çıktı mı ablacığım, içeride miydi yoksa diye sordu. Kıtmır Su Adem'in sağ kolunu kokluyor, yalamaya çalışıyordu. Isırır mı diye sordu oğlan. Belkıs abla, yaramazlık peşinde olanları ısırır. Ne yapacaksın Hilmi denilen madrabazı bakayım sen dedi. Adem mahkemenin kararını içine sindirememiş, mahşere kadar adalet bekleyemeyeceğini düşünmüş, kendi adaletini kendi sağlamak üzere yurdun kapısına dayanmıştı. Karar açıklanırken söylenen, müşteki Adem Doğrucu'nun kendi rızası ile cinsel ilişkiye girmiş olduğu saptandığından sözü hala bu gururlu çocuğun kulaklarında çınlıyordu. Babası eve döndüklerinde müşteki sensin, kendi rızası ile demek de bile isteye demek, daha da uzatma bu konuyu, kapat dediğinde kaynar sular başından dökülmüştü Adem'in. Üzerine kapı kilitlenen, eli kolu bağlanan, üzerine çuvallanılan o değil miydi? Hilmi Efendi olacak adamın seyrek sakalını hala boynunda hissediyordu bu oğlan. Çanına ot tıkayacağım abla, yalan bilmem ben, öcümü alacağım o heriften, Allah rızası için söyle, içeride mi değil mi dedi. Belkıs abla, düş bakayım önüme, şimdi seni polise teslim ederim. Öyle herkes birbirinden öç alabiliyor mu memlekette? İntikam intikamı, o da başka intikamı doğurur. İşin aslını aslını bana anlatacaksın, yoksa bırakmam. Ben de bırakmam, Kıtmır Su da bırakmaz paçanı. Soluğu karakolda alırsın ha. Bana bir anlat hele, bir çaresini buluruz elbet dedi. Kaçın kurasıydı Belkıs Karaoğlu. Adem'in gizlemeye çalıştığı bıçağı çoktan görmüştü. Yol boyunca tatlı sert Adem'in başına gelenleri anlatmasını sağlamaya çalıştı Belkıs abla. Çocuk, davalık olduk bununla abla. Mahkeme hakkımı yedi. Bizi sahipsiz gördüler, gariban gördüler, dinlemediler bile demekle yetindi. Niye gariban olacakmışsınız? Bak nasıl mert dürüst çocuksun. Allah size yeter. Ne iş yapıyorsun bakayım sen, okuyor musun diye sordu Belkıs abla. Okuyordum da okul aksadı epey. Babam işten çıkarıldı, ben bu yurttan atıldım. Çalışıyorum 2 aydır dedi. Adem gerisini neredeyse zorla çıkarıldı 8 numarada Belkıs ablalarda çay içerken anlatacaktı. Aynı akşam saat 21. Ben gideyim, merak etmiştir babam. Allah senden razı olsun abla. Neredeyse katil olacaktım. Anlattıkların aklımda. Kimseye de bahsetmem söz. Hem vallahi hem billahi. Neler yaşamışsın be abla. Tövbe, daha da yanına yaklaşmam o yurdun. Şeytanından bulsun o gavat. Affedersin, ağzımı bozdum abla dedi Adem. Belkıs abla, biz biraz özel konuşacağız Nergis'cim deyip Adem'i resim yaptığı odaya götürmüş, kendi adaletini kendi sağlamaya kalkanın başına neler geleceğini kendi örneğiyle detaylıca anlatıvermişti. Anlatılanları ağzı açık dinleyen Adem, karnının acıkmış olmasının da etkisiyle artık gitmek istiyordu. Nergis, haydi bittiyse konuşmanız yemek hazır. Hem başka misafir de var bu akşam yemeği. Siz konuşurken bizim Derya uğradı, ben de kuru fasulye pilav yaptım. Çok sever Derya, hep beraber yiyelim soğumasın dedi. Derya, başka misafiriniz de varmış, ben gideyim. Yusuf abim menemen yaptıydı, sizdeki hakkımı sonra kullanayım olmazsa derken Belkıs abla duruma el koydu. Hepsi sofraya oturdular. Bu bizim canımız Derya'mız, tanışın, onun da yaşıtı, arkadaşı yok buralarda diyerek Derya'yı Adem'le tanıştırdı Belkıs abla. Aklında bir planı vardı. Adem, senin çalıştığın şu tamirci nerede tam olarak? Yok mu şöyle Derya gibi güçlü kuvvetli lastikleri indirip kaldıracak elemana ihtiyaçları? Bir soru versen ha yavrum. Bak Derya da yeni işini kaybetti. Hırsızlar kağıt topladı, arabasını çaldılar diye konuya girdi. Tatlı niyetine Derya'nın getirdiği portakallar soyulurken. Ablacığım şimdi sıkıştırma Adem kardeşi. Kendi de daha yeni başlamış orada. Zor durumda kalmasın dedi Derya. Adem'in kanı kaynamıştı sofradakilere. İlk kez bir sofrada böyle ağırlanmıştı. Ne demek kardeş, ben yarın ustamla konuşurum. Buraya bir vasıta, bizim tamirhane. Keşke olsa, seninle işe birlikte gider gelirsem. Ben buraya yürüyerek 15 dakika mesafede oturuyorum bizim pederle dedi. Annen hayatta mı Adem'cim diye sordu Nergis, merak etmişti. Adem, yok abla, ben annemi hiç görmedim. Yaşıyorsa da bilmiyoruz. Yok benim annem dedi sadece. Anladım canım, benim de annem babam sizlere ömür, ama neyse ki öz annem olsa ancak bu kadar seveceğim Belkıs ablam var dedi Nergis. Belkıs ablanın yanağına bir öpücük kondurdu. Kıtmır Su Adem'i yalamak konusunda ısrarcıydı. Belli ki senden iyi enerji aldı bizim Su, ben öyle diyorum artık kısaca, asıl adı Kıtmır Su. Onun sevmediği kim varsa hep kötü insan çıktı bugüne kadar, biliyor musun Adem'cim dedi Nergis. Adem bu sözler üzerine Kıtmırsu'nun onu yalamasına izin verdi. Müsaade isteyip kalkmaya davrandı. Dur hele evlat, şu bıçağını koy bakayım masanın üzerine. Bu portakalları kesmiyor bizim bıçaklar, dedi Belkıs abla. Adem bıçağını bırakıp çıkarken Derya'ya dönüp, yarın ustamla konuşacağım. Olur derse sana nasıl ulaşırım kardeş, dedi. Derya'nın telefonunu aldı. Belkıs abla misafirlerini uğurlayıp sobaya bolca kömür attı. Nergis dediğini yapmış, sosyal yardımlaşmaya gidip Emrullah'ın başaramadığını başarmış, tüm apartman onun sayesinde ısınmıştı. Adem merdivenlerden inerken Emrullah'a denk geldi. Seni hiç görmedim daha evvel evladım, misafir mi geldin sen de? Nergis'i görmeye mi geldin yoksa kalıcı mısın, diye sordu Emrullah. Zaten sarsıcı bir gün geçirmiş olan çocuk duymazdan gelip hızla merdivenlerden indi. Emrullah kapıyı kapattı. Bilgisayarın başına oturdu. Facebook'tan bir iki arkadaşını dürttü. Bir iki kadına arkadaşlık teklifi gönderdi. En sevdiği evlilik programının sayfasına girip son adaylarla ilgili yorum yaptı. Sıkıldı. Twitter'a girip vatan haini bunların hepsi dediği bir iki gazeteciye küfretti, rahatladı. İki kapılı buzdolabının sağ kapısının içinde üst rafta duran sodalardan birini aldı, açtı. Akşam akşam ne yedim yahu, dokundu et, kasaba söyleyeyim de yağsız versin bundan sonra eti. Neydi o kadının ismi, her programa çıkıyor, çok bilmiş, ona uyduk yağ abandık, diye kendi kendine konuştu, sıkıldı, kalktı perdesini sıkı sıkı örttü. VCD kutusundaki koleksiyondan daha önce defalarca izlediği Lolita'nın günlüğünü çıkardı, izlerken uyuyakaldı. 13 Ocak saat 10. Ne demek meslekten ihraç edildiniz? İki satır yazı bu. Ne gerekçeyle, ne ilgim var benim bu suçlamayla. Nerede müdür bey? Bir de ona sorayım. Hayırdır inşallah, doğru mu isim? İsim benzerliği olmasın. Meryem öğretmen tam da sınıfa girip Bizans imparatorunu anlatmaya hazırlanıyordu ki o tebligatı aldı. Öğretmenler odasında duyduğu kadarıyla coğrafyacı Candan'a da aynısını getirip vermişlerdi. İkisinin ortak noktası üyesi oldukları sendikaydı. Müdürün odasında soluğu aldı Meryem. Candan kendisinden önce davranmıştı. Müdür bey, siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Bakın bana bir bakın. Teröriste benziyor muyum ben? Yıllardır sınıfta ne anlatmışım çocuklara? Tek bir şikayet var mıymış hakkımda? Coğrafi bölgeleri mesleğe başladığımdan beri aynı anlatıyorum ben. Hem o son eyleme giden de yalnızca ben değilim, diyen Candan'a tıknaz müdürün yanıtı kısa ve netti. Hukuki yollara başvurun Candan Hanım. Benim elimden ne gelir? Aklanın, dönün aramıza inşallah. Ne aklanması müdür bey? Suçlama getiren suçlamasını ispatla yükümlü değil mi? Hani nerede bu ağır suçun ispatı? Candan arkadaşa gönderilenin aynısından bana da göndermişler. Hem hukuki bir yol yok ki. Bu karara itiraz hakkı kapalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi gidelim? Kaç yıl işsiz kalacağız anlamına geliyor bu, biliyor musunuz? Bizi torbaya atmışlar resmen. Beni öğrencilerimden nasıl ayırırlar, dedi Meryem. Müdür kısa kesmek istiyordu. Meryem Hanım, kusura bakma da ileri geri konuştuğunuza hepimiz şahit olduk son zamanlarda. Kim hain kim değil biz bilemeyiz. Onu avukat tutup halledersiniz artık. Size geri kalan hayatınızda başarılar ve vatana millete faydalı vazifeler dilerim. Candan Hanım, aynı temennileri size de sunuyorum, deyip iki genç kadına kapıyı işaret etti. İşte bu kadardı. Tutkuyla bağlı oldu öğretmenlik mesleğine veda zamanı gelmişti Meryem'in. Öğretmenler tuvaletinde Candan'la birbirlerine sarılıp ağladılar. Candan makyajını düzeltti, Meryem yüzünü yıkadı, çıktılar. Son bir kez en sevdiği sınıfa girip öğrencileriyle vedalaşmak istedi Meryem. Sınıfta Siyer-i Nebi dersine girmiş olan Müştak buna izin vermedi. Meryem Hanım, zorluk çıkarmayın, müdür beyin kesin talimatı var, dedi. Meryem kapı aralığından sınıfa el salladı, çantasını topladı, çıktı. Candan valiliğe itiraz dilekçeni yaz yine de canım, diye bağırıp arabasına bindi. Meryem otobüs durağına kadar yürüdü. Aklından mesleğe başladığı yıllar geçti. İlk girdiği derste duyduğu heyecan, son girdiği derste karnını tekmeleyen bebeği. Tüm çocuklar için parasız çağdaş eğitim, diye haykırdı o miting ve Yusuf geçti aklından sonra. Bu haberi bazen yıllardır atama bekleyen, bir türlü çalışacak iş bulamayan kocasına nasıl vermeliydi acaba Meryem? Eve gidince yemek hazırlayıp kocasının en keyifli anında paylaşmayı uygun gördü. İlk gelen otobüs çok dolu olduğu için binmedi. Bekledi. Bir sonraki belki boş olur diye düşündü. Gelecek hafta doktor kontrolüne gitmesi gerektiği aklına geldi. 4 aylık hamile Meryem'in. Kızım mı olacak, oğlum mu acaba, diye düşündü sonra. Kız istiyordu. Öyle bir kız yetiştireceğim ki dünyayı değiştirecek güçte olacak, mutlu olacak, adaletsizliklerin karşısında Dimdik duracak benim kızım dedi kendi kendine. Otobüs geldi, arkasından ittiren birkaç eski öğrencisinin desteğiyle ön kapıyla şoför arasındaki boşluğa sığdırdı bedenini. Meryem onca yolu ayakta gitti. Eve en yakın durakta indi. Eve doğru yaklaştıkça bir kalabalık oluşmaya başladığını gördü. Kalabalığın zirve noktası tam da Kısmet Apartmanı'nın önüydü. Kimi cep telefonunun kamerasıyla olup biteni kaydediyor, kimi at, at, daha at diye tempo tutuyordu. Belediyenin hafriyat kamyonu apartmanın girişine çekilmiş, bitişikteki demir apartmandan bugüne kadar hiç görmediği meraklı komşular çıkmış, olup biteni çekirdek çitleyerek izliyordu. Meryem kalabalığın arasından kendine yol açmaya çalıştı, başaramadı. Geçmeyin şimdi bayan, başınıza bir şey düşer dedi belediye görevlilerinden biri. Çatıda Belkıs ablayı fark etti, sonra Meryem. Emrullah'ın şikayetiyle belediyeden gelmişler, çatıdaki güvercin kafeslerini zorla söküyorlardı. Belkıs abla olanca gücüyle söktürmem, söktürmem, kış günü ne istiyorsunuz bu kuşlardan? Yuva bozanın yuvası mı olur? Kim şikayet etmiş bir söyleyin hele. Ekolojik dengeyi benden iyi mi bileceksiniz? Ben konuşuyorum, onlarla konuşuyorum. Anlar bunlar beni, benim yavrularım bunlar. Sen de söylesene Kıtmürsü, konuşmuyor muyum onlarla? Şu bembeyaz olan Fadik, şu iri gözlü olan Bestami, şu en irileri Toraman, ay uçtu Toraman, kedilere yem yapacaksınız yavrularıma. Çekilin ulan, yuva öyle sökülmez, bak ben göstereceğim size nasıl söküleceğini. Kendim yaptım, kendim yıkarım deyip kümeslerin ahşap çıtalarını tek tek söküp aşağı atıyordu Belkıs abla. Kıtmürsü boyuna havlıyordu. Sultan filminde böyle yapmıştı Türkan Şoray. Kendi evini kendi yıktıydı. Hatırlar mısın kız? Ne vahşi adamdı o Bulut Aras mıydı? O yakışıklının ismi öyle kocaman olsun istedim de bula bula bu Fahri'yi buldum ben dedi yan apartmandan gerdanı kat kat bir kadın yanında duran cılız komşusuna. Meryem kalabalığın arasında yukarı seslenmeye çalıştı. Belkıs abla dur yapma, kendine zarar vereceksin. Bekle geliyorum yukarı. Bir de ben konuşayım bu görevlilerle. Belkıs abla Meryem'i duyacak durumda değildi. Sesini yukarı ulaştıramadığını düşünen Meryem meraklı kalabalığa öfkelendi sonra. Açılsanıza, yok mu sizin işiniz gücünüz, görmüyor musunuz? Kuşların yuvasını bozuyor bu adamlar. Öyle duracağınıza müdahale etsenize, bir çift laf da siz etsenize. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, kalabalık etmeyin bari diye bağırdı. Kuşlar şehre daldı, çatıdan torba torba güvercin pisliği indirilip kamyonlara yüklenirken Belkıs abla bağırdı. Satacaksınız değil mi doğal gübre diye bunları pis hırsızlar. Benim taşıyacak arabam olsa ben satacağım bu gübreyi. Kaç kez yazdım o başkan olacak zibi diye. Ne araba verdi ne yanıt verdi mektuplarıma. Sanıyor musunuz bu kuşlar akşama dönüp gelmeyecek? Gelecekler elbet. Ben de yine yuva yapacağım onlara. Bu da böyle biline, herkes duya. Emrullah sen de iyi duy, kafanı gömdüğün o evdesin biliyorum. Eh ben de seni elime geçirmez miyim? Belediye görevlisi görevini öyle ya da böyle tamamlamış olmanın rahatlığıyla bağırmayın hanım, bir de ondan ceza yazmak zorunda kalacağım. Bir günde ayrıca dairenizden yayılan kokuyla ilgili geleceğiz ama artık ona herhalde sağlık ekipleriyle beraber gelmemiz şart olacak. Bu makbuzunuz cezayı en kısa sürede yatırın, faiz biner üstüne yoksa benden söylemesi. Haydi eyvallah deyip ekiplere hareket işareti verdi gittiler. Belkıs abla terasta çöktü kaldı. Kendi kendine söylemeye başladı. Kıtmürsü susmuş yanına yatmıştı. Yoksa sana yat düzen mi düzdüler? Perdelerin tel tel edip üzdüler. Tellerini sırmadan mı süzdüler? Allı da turnam, telli de turnam. Sinen yaralendi mi? Yoksa ciğerlerin parelendi mi? Aynı günün akşamı saat 19.30. Bak tansiyonu çıkıyor sonra Belkıs abla. Ben şimdi yukarı çıkıp bakacağım. Tekrar geldi mi kuşlar diye. Biz de üzüyorsun yapma böyle dedi Nergis. Meryem öğretmenlik maaşından kalan son paranın bir kısmıyla dolabı doldurmuş, bir kısmını da doktor kontrolünde lazım olur diye ayırmıştı. Öğretmenlikten atıldığını henüz Yusuf'a söyleme şansı olmamıştı. Terastaki hengame bitince Belkıs ablayı almaya yukarı çıkmıştı Meryem. O saatten beri Belkıs abla Meryemlerin salonunda aynı koltukta camın kenarında oturuyordu. Nergis okuldan gelince Belkıs ablayı ona emanet edip bir koşu markete gitmişti Meryem. Poşetleri taşırken neyse ki Yusuf yardımına yetişti. Dağ çiçeğim iyi ki eve varmadan markete uğradım da seni gördüm, yoksa nasıl taşıyacaktın tüm bu poşetleri? Artık senin ağır hiçbir şey kaldırmaman gerekiyor. Bu dönemin sonunda ücretli izne ayrılacağını da söyledin inşallah müdüre dedi Yusuf. Meryem konuyu değiştirdi. Belkıs abla ile Nergis bizdeler Yusuf. Tavuk aldım yeriz diye. Birazını da kıtmış suya ayırırız. Çok seviyorum ben o köpeği. Annen ablanlar nasıl? Görebildin mi Berivan'ı? Çocuklar büyümüş mü? Enişte getirecek değil mi hepsini bir gün bize? Dedi. Yusuf sabah Meryem'le evden çıkıp Bağcılar'a gitmiş, Adana'dan dün gelen annesi Mizgin ve küçük ablası Berivan'la Özlem gidermişti. İyiler hepsi, selamları var. Berivan 400 lira verdi, almam dedim. Zorla verdi, anam biriktirmiş. Anam tutturmuş Berivan'a beni İstanbul'dan sonra doğruca Şırnak'a götürün diye. Orada öleceğim deyip duruyormuş. İnan abimi orada bulacağını sanıyor hala. Ona biraz canı sıkkındı Berivan'ın. Bunun dışında iyi. Kocasıyla da biraz araları limoniymiş herhalde ama deşmedim yarasını çok dedi. Meryem artık öğretmenlik yapmayacağını, Yusuf'a nasıl söyleyeceğini düşünüyordu. Aman iyi olsunlar da gerisi hallolur nasıl olsa dedi. Apartmana vardılar, kendi evlerine içeride misafir var diye kapıyı çalıp girdiler. Onlar marketten dönene kadar Derya işten gelmiş, elini yüzünü yıkayıp Nergis ablasıyla çatıya güvercinlere bakmaya çıkmıştı. Güvercinler henüz dönmemişti. Belki de hiç dönmeyeceklerdi ama dönerlerse diye çatıya bir karton kutuyla biraz yem bıraktılar. Tavuk, makarna ve salata hazırlandı. Sofraya oturdular. Derya kurt gibi acıkmıştı. Adem'le beraber her gün en az 10 arabanın lastiklerini söküp takıyorlardı. Adem Numan Usta ile konuşup Derya'yı da işe aldırmıştı. İki çocuk her sabah tamirhaneye birlikte gidip akşam da birlikte dönüyorlardı. Sofradaki herkesin kendisine gülerek baktığını fark eden Derya, önündeki tavuğun son lokmasını da ağzına atıp "Kesenize bereket, çok acıkmışım da kusura bakmayın." dedi. "Meryem öğretmen, afiyet olsun canım, işin kolay değil, çok yoruluyorsun. Yalnız sana söyleyeyim, bundan sonra seni boşta gördüğüm her an yakalayıp ders çalıştıracağım. Açık lise derslerin benden sorulacak bundan sonra, haberin olsun." dedi. "Niye? Sanki senin halin kalıyor mu daha çiçeğim? Bütün gün okulda canın çıkıyor. Benim elim boş ama delikanlıyı bir türlü yakalayıp da derslerin başına oturtamıyorum." dedi Yusuf. Derya mahcup oldu. "Ben çalışacağım da sizi rahatsız etmek istemiyorum Yusuf abi." dedi. Nergis, "Zorlandığın konu olursa bana da sorabilirsin Deryacığım. Ne de olsa benim lise bilgilerim hala çok taze." dedi. Meryem kendini tutup tutup sonunda patladı. "Beni öğretmenlikten atmışlar. Bugün öğrendim. Oh, söyledim, rahatladım işte." dedi. Belkıs abla, "Atamazlar, bu senin kazanılmış hakkın. Dava eder, işe dönersin. Sıkma canını ciğerparem." dedi. Yusuf afallamıştı. Bir şey söyleyemedi. Meryem Belkıs ablaya dönüp, "Adamlar hak hukuk tanımıyor ablacığım. Zor görünüyor dönmem. Sendikalıyım diye böyle yaptılar. Bakalım hayırlısı." dedi. Nergis, "Tabii ya, Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Hiç üzülme ablacığım. Zaten doğum için izne çıkacaktın. Bak her işte bir hayır var." dedi. Yusuf biraz toparlanır gibi oldu. "Tabii ya, sen hiç canını sıkma daha çiçeğim. Avukat arkadaşlarla konuşur, bizzat ben ilgilenirim bütün geri dönüş ihtimalleriyle." dedi. Sonra bir anda Derya'ya dönüp sordu. "Deryacığım, sizin sanayide bana göre bir iş bakamaz mıyım? Geçici bile olsa aklında bulunsun, herhangi bir iş lazım bana. Çay servisinden tut da getir götür işlerine kadar her şey olur. Bak çok ciddiyim." dedi. Derya, "Olur mu öyle şey Yusuf abicim? Koskoca tarih öğretmeni çay servisi mi yaptırırlar? Muhakkak sana layık bir iş vardır. Ben yarın Numan Usta ile konuşurum." dedi. Televizyonda haberler açık kalmıştı. Doların önlenemeyen yükselişi anlatılıyor. Durum dış güçlerin oyununa bağlanıyordu. Derya herkesin derdinin boyunu açtığını görüp havayı dağıtmak istedi. Poyraz abisinde duyduğu eski bir Timur Selçuk şarkısını güle bağıra söyledi. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var. 18 Ocak saat 18. Otobüs kalkacak, siz hala bilet kavgasında mısınız? Berivan bebeleri kucağına al. Derman abla, sen de çocuklarla az sıkış. Anamın koltuğu arkaya yatmıyor mu? Delikanlı, sizin biletin numarası neydi? Yanlış satılmış olmasın, bir daha baksaydık. Yusuf, Şırnak'a hareket etmek üzere olan otobüste koltuk kavgasını ayırmak için hakemliğe soyunmuştu. Eniştesi Selahattin baştan beri bu seyahate karşı olduğundan otobüsün dışında bekliyor. Uzaktan karısına biraz sitem, biraz öfke dolu bakışlar fırlatıyordu. Berivan'ın İstanbul'a getirdiği 3 yaşındaki ikizleriyle Derman'ın biri 4, diğer 6 yaşındaki oğulları rahat durmuyor, Yusuf dayılarına şımarıyorlardı. En iyi koşullarda 23 saat sürecek yolculuk için geriye yatırılabilen bir koltuk bulmak önemliydi. Daha önemli olansa aynı anda iki yolcuya birden satılmamış bir koltuk bulmaktı. Mizgin Ana elini kaldırdı ve en arkadaki koltukları işaret etti. Mavin kendisine az sonra tokat indirecekmiş gibi sert bakan, yaşlı kadından korktuğundan ya da artık hareket etmeleri gerektiğinden daha fazla uzatmadı. Haydi madem çocuklu yolculardan birini arkaya alayım ben, iki kadın da yan yana otursun. Asker aga da şöyle rahat gitsin, bu işi tatlıya bağlayalım dedi. Koltuk krizi çözülmüştü. 4 yıldır bu hatta çalışan tecrübeli muavin artık hiçbir şeyden olmasa gözlerindeki tedirginlikten kabul toplama merkezi yolcusu askerleri şıp diye tanıyor, bunu da hemen fark ettirmek istiyordu. Yusuf yeğenlerini kokladı, ablalarına sarıldı, anasının elini öptü. Otobüsten indi. Dışarıda Selahattin eniştenin yanında duran Meryem'le birlikte hareket eden otobüsün ardından uzun uzun el salladılar. Mizgin ana ne yapmış etmiş, süt hakkı, analık hakkı kozlarına da başvurup dediğini yaptırmıştı. Yolculuk önce Berivan'la Mizgin ananın Adana'ya dönüp birkaç gün evlerinde dinlenmesi, sonra bu ikilinin yine birlikte Şırnak'a hareket etmesi şeklinde planlanmıştı. Ama yaşlı kadın vakit yok, doğru Şırnak'a gidilecek deyip planı bozmuştu. Ana neye vakit yok, kaçıyor mu Şırnak, bunca zaman gitmedik, az daha bekleye dursun diyen Derman'a öyle bir baktı ki Mizgin ana herkes razı gelmek zorunda kaldı. Belli ki analarının yine bir bildiği vardı. Derman ancak o zaman ben de geleceğim sizinle diyebildi. Selahattin o gece yatak odasında Derman'ı sabaha kadar uyutmadı. Senin ne işin var? Birivan götürecek işte ananı. Bir iki oyalanır dönerler Adana'ya. Ne kaldı ki, ne bulacak anan orada? İnan abini bulmayı mı kafasına takmış? Artık gücünün kalmadığını, öleceğini mi düşünüyor acaba? Seni beni gömer daha deyip söylenip durmuştu. Faydası yoktu. Kadınlar kararı vermişti, ya hep beraber gideceklerdi ya da hiçbiri. Hep beraber yola çıktılar. Şu Fırat'ın suyu akar serindir. Ölem ölem derdo ölem akar serindir. Yârimi götürdü anam kanlı zalimdir. İstanbul'dan çıktıklarından beri otobüsteki televizyon ekranlarında İbrahim Tatlıses klipleri dönüyordu. Derman'ın büyük oğlanın ismi Fırat'tı. Çocuk Tatlıses'in ağzından her Fırat sözünü duyduğunda koltuğun üstüne basıp ekrana yetişmeye çalışıyordu. En sonunda anneannesinin sabrını taşırdı Fırat. Berivan'la Derman yer değiştirdiler. Bu kez Berivan'ın ikizleri Mavi'nin az önce dağıttığı suları birbirlerine boca etti. İzmit'teki ilk molada Mizgin ana kalkıp şoförün yanındaki Mavi'nin koltuğuna oturdu. Bir daha da onu oradan kimse kaldıramadı. Mizgin ananın dudakları sürekli kıpırdıyor, elinden tesbihini düşürmüyor, beyaz tülbendini zaman zaman düzeltip diz altı çoraplarını ayak bileklerine kadar indirip şişen ayaklarını rahatlatıyordu. Sabaha karşı gözü kapanır gibi olsa da hemen kendine geldi. Buz tutmuş yollardaki çizgileri kontrol edip dua etmeyi sürdürdü. Muavin mola yerinde bagaj kısmındaki yatağına girip uyumuş, Derman ve Berivan çocukların uyumasına fırsat bilip kendi aralarında konuşuyorlardı. Derman şimdiden yola çıktığına pişmandı. Selahattin çok laf etti. Dönünce bir ay konuşmaz artık benimle. Öyle huyu var. Muhammed bir şey demedi mi? Ne desin? Zaten ikizler olduğundan beri konuşmuyor ki doğru dürüst benimle. Yüzünü gören yok. Nur Cihan denen o kadında kalıyor çoğu zaman. Sakın kimseye söyleme bak, yemin et. Yemin olsun, daha bitmedi mi o iş? Nereye bitecek? Kadın, nikah da istemem, yanımda ol yeter demiş bu aptala. Benimki de o evden çıkmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum ablacığım. Mavi gözlü, beyaz tenli, endişeli asker dayanamadı. Uyarma gereği duydu. İki kız kardeşin gürültüsünden rahatsız olmuştu. Ablalar, biraz da sabah konuşsanız, uyumaya çalışıyoruz. Daha yarım gün yolumuz var bir ablacığım dedi. Berivan, tamam kardeş, kusura bakma, haklısın. İstersen çocukları böyle alayım, geç arkada yat dedi. Askeri kendi kardeşi Yusuf'a benzetmiş, haline acımış, sevecen konuşmuştu. Asker de söylediğine üzüldü. Yok ablacığım, rahatsız etmeyelim çocukları, siz devam edin en iyisi. Ben müzik dinleyip uyumayı deneyeyim dedi, kulaklığını taktı. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu gurbet. Evde baban, anan yüzüne hasret. Askerin adı Mehmet'ti. Soğuktan gözü yaşarmıştı. Mehmetçik ağlamazdı. 11. ayrımın sonu, sayfa 197.